أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu mümin olmanın gereği. Herkes Allah'ın varlığı ve birliğine gayet net ve kesin olarak inanır. İnsanlara tersini söylese bile bunda en küçük şüphesi yoktur. Bundan dolayı da Allah'a inanmasının yeterli olduğunu düşünerek kendisini mümin sayar. Ama önemli olan Allah'ın bizi mümin sayması. Dolayısıyla bugünkü dersimizin konusu mümin olmanın gereği. Ben sen müminim diyorsan şunları şunları yapmak zorundasın. Öyle sen kendi kafana göre bir din tanımı yapıp da ben müminim dediğin an Allah'ın kabul etmediği bir dine girmiş, yoldan çıkmış olursun. Buna çok dikkat etmek lazım. Geçen hafta Maide suresinin 51. ayetinden itibaren okumuştuk. Ve o ayetleri Erdem Bey bir okumuştu meal olarak. Biz yine şey yapalım, Erdem Bey'den dinleyelim. Hatta başka ayetler de vardı değil mi ilave olarak?
Hocam şöyle yapabiliriz. 40. ayetten başlayalım Maide suresinin. Oraya daha güzel bir bağlantı
olur. Yani tamam, 40'ı oradan başladığı zaman güzel olur. Çünkü devreye Yahudiler giriyor, tabii, Hristiyanlar giriyor.
Müslümanlar.
Yani kendisine şey yapan, yani İslam, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan dindir. Dolayısıyla ister Yahudi olsun, ister Hristiyan, ister başka bir nebiye inanan kişi olsun, mümin olmanın gereğini onlar da yerine getirecek. O zaman iyi oldu. Oradan okuyalım.
Şimdi Maide suresinde, yani kitabımızın 5. suresinin 40. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde tüm yetkilerin Allah'a ait olduğunu bilmez misin? O azabı hak edene azap eder, bağışlanmayı hak edeni de bağışlar. Allah her şeye bir ölçü koyar. Ey Resul! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler ve Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Onlar yalan üretmek amacıyla kulak kesilenlerdir. Kelimelerin anlamlarını tahrif eden, kaydıran, size şu söylenirse alın, söylenmezse uzak durun diyen ama sana gelmeyen başka bir topluluk için kulak kesilen kimselerdir. Allah'ın sıkıntıda kalmasını istediği kişilere Allah'tan gelecek hiçbir şeyi engellemeye senin gücün asla yetmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Allah için, onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.
Yani onların hak ettiği cezayı Allah verecek,
evet,
değil mi?
Aynen öyle.
Yani sen onun için uğraşma.
Evet, evet. Allah'a bırak demiş oluyor. Onlar yalan üretmek amacıyla kulak kesilen, haram yemeği meslek edinen kimselerdir. Sana gelirlerse ya aralarında hakemlik yap ya da onlarla arana mesafe koy. Onlarla arana mesafe koyacak olursan sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Hakemlik yapacak olursan da aralarında hakka uygun hüküm ver. Allah hakka uygun davrananları sever. Şimdi bundan sonrası çok tabii asıl bugünkü konumuzla alakalı önemli. Yanlarında Tevrat, onun içinde de Allah'ın hükmü varken onlar nasıl seni hakem yapıyorlar, sonrasında da verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. Onlar inanan kimseler değildir.
Yani mesela Tevrat'ta yeni gelecek Nebi'ye inanma mecburiyetinde olduklarını gösteren hükümler var. Gayet iyi biliyorlar.
Evet, aynen.
Orada kendi kafalarına göre yeni bir şey. İşte bak işte ona gittik, davayı ona götürdük. Hesaplarına gelmediği zaman hemen vazgeçiyorlar. Dolayısıyla o karar veren kendileri.
Yani burada Allah'ın hükmünü kendi menfaatlerine uyup uymama durumunda ya tercih ediyorlar ya etmiyorlar. Yani böyle bir seçenekleri olduğunu düşünüyorlar. Oysa Allah'ın verdiği hükümde insanın onu kabul edip etmeme gibi bir seçeneği olabilir mi?
İşte olamadığında ondan sonraki
buradan
ayetleri gösteriyor.
Göreceğiz. İçinde doğru yol rehberi ve bir nur bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Allah'a teslim olmuş nebiler Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Kendini Rabbinin yoluna adayanlar ve ilim adamları da Allah'ın kitabını koruma ve onun Allah katından olduğuna şahitlik etme görevleri gereği onunla hüküm verirler. Öyleyse siz insanlardan çekinmeyin, benden çekinin. Ayetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafir olanlardır.
Mesela şimdi Yahudilerde Tevrat var. Ama bir de sözlü Tevrat dedikleri şey var. Talmud değil mi? Allah'ın indirdiği Tevrat'la değil, sözlü Tevrat dedikleri kitapla hüküm verdiklerini söylüyorlar. O zaman bunlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş oluyorlar mı?
Tabii ki olmuyorlar. Yani Allah'ın hükmü Allah'ın kitabında tamam. olandır.
İşte aynı şey bugünkü Müslümanlar da var. Allah'ın indirdiği kitap var. Bir de sünnet dedikleri, aslında sünnet Allah'ın gidilmesini farz kıldığı ana yoldur tüm insanlar için ama o kelimeyi de anlamından kaydırarak Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları diyerek Yahudiler gibi işte yazılı Tevrat dedikleri şey değil, bu da sözlü Tevrat diyorlar ve onu birinci sıraya alıyorlar. Halbuki Allah'ın kitabına bir şey katmak mümkün değil ama Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra ona bir sürü sözler iftira edip o söyledi demek, güzel bir organizasyon yapmak mümkün. İşte burada ne diyor Tevrat ehline? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez diyebiliyorlar mı ki bu sözü Tevrat Allah indirdi?
Diyemiyorlar tabii. Demeleri mümkün değil.
O zaman onlar da Tevrat'la hüküm vermek zorundalar. Mesela işte Bakara suresinin 41. ayetin, 40. ayetinde Allah şey yapıyor. İsrailoğullarına diyor ki istersen orada bak ey İsrailoğul sen o şey yap.
Ya beni İsrail eskuru ni'meti illeti en'amtu aleyküm. Ey İsrailoğulları size olan nimetimi hatırlayın. Ve evfu bi ahdi ve bana olan o ahdi gereğini yapın, ifa edin. Üfi bi ahdiküm, ben de onun karşılığında size verdiğim sözü yerine getireyim, ifa edeyim.
Ahdinin ne olduğunu da kendi anlatıyor. Yani Allah'a ne söz vermişler, evet.
Ve iyyâye ferhebun, sadece benden korkun. Ve âminu bimâ enzeltu musaddikan limâ me'aküm.
Verdikleri söz neymiş?
Evet, yanınızda olanı tasdik eden, o indirdiğim şeye iman edin.
Yani Kur'an'a inanın. Evet. Eğer Kur'an'a inanırlarsa, Allah'ın da onlara söz verdiği nedir? Dünya hakimiyeti, dünyaya hakim olursunuz. Kur'an'a inanmazsanız, hiç böyle bir şeyi asla beklemeyin. İşte bugün Kur'an'a inanmadıkları halde hakim olmak için Gazze'de neler yaptığını, bütün dünya yaptıklarını görüyor. Her defasında kendi itibarlarını yerle bir edip kendi, en büyük zararı kendilerine veriyorlar.
Hocam hatta bu şeyde bu az evvel okuduğumuz Maide suresinin 44. ayetinin en önemli yerlerinden bir tanesi de فَلَا تَخْشَوُنَّا سَوَخْشَوْنِي yani Allah-u Teala insanlardan değil benden çekineceksiniz, benden korkacaksınız eğer bir çekinceniz varsa. Dolayısıyla bir mümin Allah'ın kitabında herhangi bir konuda hüküm varken ya şimdi bunu uygularsak insanlar ne der? Veya işte toplumda böyle bir şeyin artık hükmü yok. Bu işte çok eskide kalmış. Bugün günümüzde artık şartlar değişti gibi ifadeleri kullanması Kur'an'a göre olacak bir şey değil. O insana bir daha Müslüm demek mümkün değil.
Ya işte yani imanının gereğini yapmıyor. Efendim işte bugünkü dünya düzeni şöyle böyle. Ya sen dünyayı ve dünyada yaşayan insanları yaratan Allah'ın düzeniyle sorumlusun. Onlar Allah'tan daha mı güçlü?
Aynen öyle.
Evet.
Maalesef. Devamında Maide suresinin 45. ayetiyle devam edelim. Onlara o kitapta şunu yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara karşı kısas gerekir. Kim kısas hakkını bağışlarsa günahları için kefaret olur. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar yanlış yapanlardır diye Allah-u Teala Tevrat'ta ne yazdığını da burada hüküm verecekseniz bununla verin demiş oluyor. Burada bu, göstermiş
bu
oluyor.
Bu Tevrat'a şey yapanlar için.
Tabii Tevrat.
Ama mesela bu konuda
Kur'an'da bu konuda
Fatih Hoca'nın bir şeyi var, çalışması vardı. Bu ayetteki hükmü Kur'an-ı Kerim ne yaptı?
Nesediyor.
Nasıl istersen kısaca bir anlat.
Evet, sadece can konusunda kısası devam ettiriyor. Diğer yaralamalarda bunu kaldırmış oluyor.
Tamam. Yani Bakara 178. Evet. ayette ya yürediğine amenü kütübe aleykümül kısas fil katla. Size kısas adam öldürmelerde farz kılındı. Ama bizden önceki toplumlarda işte az önce okuduğun cana canda var, adam öldürme var.
Var, o da var ama diğer yaralamalarda da var.
Şimdi bu nesih meselesi, yani o hükümleri Allah kaldırıyor, yerine bunu koyuyor, biraz kolaylaştırıyor yani. Ve dolayısıyla buna Bakara 106. ayette ne diyor?
Hayırlısıyla
nesil.
Ve işin asıl önemli olan kısmı da böyle bir hafifletmenin, böyle bir neshin olacağını da bu adamlar biliyorlar yani.
Tabii. Evet, aynen öyle. Evet. Ayrıca hocam bu ayetle Tevrat tasdik edilmiş oluyor. Evet. Ve üstelik az evvel konuştuğumuz konudan devam edersek Araf suresinin 157 ve Ali İmran suresinin 81. ayetleri gereği kendi ellerinde olanı tasdik eden kitaba inanma, onu getiren Resul'e uyma ve yardımcı olma sorumlulukları var. Bakara 40'ta aslında uzkuru nimeti elleti yani amtu aleykum ifadesiyle başlayan kısımda söylenen şey de bu. Ya bu kitaba uymak zorundasınız demiş oluyor Allah Teala.
Pek hala biliyorlar ama yapmıyorlar. Aslında herkes bilir ki kendini yaratan Allah'ın kurallarına uymak zorundadır. Ama hesabına gelmediği için kendisini Allah'ın yanında ikinci bir ilah yapar.
Aynen.
Evet.
Sonra o nebilerin arkalarından onların izini takip eden ve önündeki Tevrat'ı tasdik eden Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde doğru yol rehberi ve bir nur bulunan, önündeki Tevrat'ı tasdik eden, yanlışlardan sakınanlar için bir rehber olan, rehber ve öğüt olan İncil'i verdik. İncil'de uzman olanlar Allah'ın onda indirdiği ile hüküm versinler. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır. Yani Yahudiler için söyledikten sonra, Tevrat mensupları için daha doğrusu söyledikten sonra Allah Teala İncil'den sonra da yine İncil'e uyulması gerektiğini de söylemiş oluyor burada.
Bir de orada şey var. Hani evet. İsa Aleyhisselam Tevrat'ı tasdik edici olarak gelmiş. Allah ona İncil'i indirmiş ama Tevrat'ın hükümlerinde uygulama görevi var.
Evet.
Ona orada ne diyor? Diyor ki ben tasdik ediyorum ama bir hususu neshetmiştir şey, İncil, yani Tevrat'ta olan. Nedir? İşte bu bazı yiyeceklerin şey, bazı
bir kısmının helal olması.
Bir kısmının helal olması. Orada diyor ki şeyde Ali İmran 50. ayette işte benden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve size haram kılınan bazı şeyleri haram kılıcı evet, olarak evet, yani evet. Helal kılıcı olarak evet. Geldim. Yani İsa Aleyhisselam bazı şeyleri helal kılmıştır. Bugün mesela şeyin Yahudilerin koşer dedikleri bir kısım yasaklar İsa Aleyhisselam zamanında kaldırılmıştır. Ondan dolayı o yasaklar Hristiyanlarda yoktur. Ama Yahudiler de ona inanmak zorunda olduğu halde onu öldürmeye kalkmışlardır. Evet.
48. ayet şöyle: Ey Muhammed, sana da gerçekleri içeren bu kitabı kendinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu özellikte indirdik. Yani İncil nasıl kendinden önceki Tevrat'ı tasdik ediyorsa Kur'an da kendinden önceki kitapları tasdik ediyor. Ve koruyucu tabi burada bir de ayrıca olduğu gibi.
Koruyucu neydi? Mesela Allah-u Teala bütün ilahi kitaplara zikir diyor değil mi?
Evet. Hepsinin ortak özelliği.
Yani zikir, yani doğru bilgi içerdiği zikir akılda tutulması gereken doğru bilgidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala ne diyor? İnna nahnu nezzelne zikre
ve inna le hafizun.
Bütün o zikirleri biz indirdik. Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kesinlikle onları biz koruyacağız diyor. Ve onu Kur'an-ı Kerim'le koruyor. Dolayısıyla yani Hristiyan'ı, Yahudisi hepsi Kur'an'a indiği an Allah'ın indirdiği şey inandığı zaman Allah'ın indirdikleriyle amel etmiş olacak. Ondan sonra ne diyor? Hemen nem yakın bir manzara.
Evet, o halde aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm versinler. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların arzularına uyma. Her biriniz için bir özel hüküm ve açık yol oluşturduk. Allah farklı tercihte bulunsaydı sizi tek bir ümmet yani toplum yapardı. Fakat verdiği şeylerle, özel hükümlerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için öyle yapmadı. O zaman siz hayırlı işlerde yarışın. Hep birlikte dönüp geleceğiniz yer Allah'ın huzurudur. O da anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir.
Mesela şey vardı. İsa Aleyhisselam Tevrat'ı tasdik edici geldi ama yani o şey az önce okuduğun o Bakara şey Maide 48. ayette lükünce anne mümkün şira dedi. Şira bir şeriat çeşidi. İşte Yahudilere bazı şeyler haram kılınmış ama o haram kılınmış şeyler hahamların işine geliyor. O yağ parçalarını alıyor, o yağla bir takım şeyler yapılıyor. Ama o helaldir dendiği zaman adamların işleri bozuluyor tabii. Diyor ki ne, bu bir imtihan olmak üzere ufak tefek değişiklikler. Hepsi tamam, bir tek bu. Ne oluyor? Dikülince anne minküm şiraten ve minhaca. Ana yol herkes için ana yol ama küçücük kişi farklılıklar var. İşte şurada şu kadar kilometreyle gidersin, şurada şöyle yaparsın demek gibi.
İşte az evvelki kısastaki değişiklikler vesaire. Ha,
mesela şey için o kısas Yahudilerde olduğu gibi Hristiyanlarda da var aynısı. Ama ne oldu? Kur'an-ı Kerim onu daha güzeliyle nesletti. İşte bu ufak tefek farklılıklar onları rahatsız ediyor. Ama ne için yapmış az önce okuduğun ayette? Eğer Allah
farklı tercihte bulunsaydı sizi tek bir toplum yapardı. Fakat verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Yani özel hükümlerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı.
Ne diyor mesela işte? Ya biz bunlara mı uyacağız?
Evet.
Tabii ki buna niye uyuyorsun ki? Allah'ın indirdiği mi
uyacaksın? Aynen öyle.
Bak Allah böyle diyor.
Zaten o farklılıklardan sonra dolayı da Allah Teala diyor ki siz hayırlı işlerde yarışın. Hep birlikte dönüp gideceğiniz yer Allah'ın huzurudur. O da anlaşmazlığa düşünür şeyleri size bildirecektir.
Yani şeydi de mesela bu Bakara 178'de hocam biraz önce okudu. Ya eylezine amenü kütübe aleykümün kısasu fil katli ayetinde. Yani ey müminler size sadece öldürme, cana kasıtlarda kısas farz kılındığı ayetinin sonu şöyle bitiyor. Zalike tahfifü min rabbiküm ve rahme. Bu Rabbinizden size bir rahatlama, bir hafifleme ve rahmettir. Bir lütuftur, ikram. İkramdır. Femeni i'teda ba'de zalike felehu azabun elim. Bu ayet indikten sonra öteki ayet de Allah'ın ayetidir, hükmüdür diye sen onu uygulasan femeni i'teda ba'de zalike felehu azabun elime şey oluyorsun.
İşte bak bu dediğin
sınırı aşmış,
oluyorsun.
Sen onu mutlaka görmüşsündür araştırmada. Mezhepler onu uygulamaya devam ediyor. Evet. Göze göz, dişe diş, işte buruna burun falan. Bu yaralarda kısas. Mezhepler ne diyor? Bir de bir kural şey yapmışlar.
Önceki şeriat.
Evet. Şerru men gablena şerrun lena. Evet. Lan size kim dedi bunu? Evet. Öncekilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Ya Allahü Teala bak az önce işte Erdem Bey'in okuduğu ayette ne diyor Muhammed Aleyhisselam'a? Sakın onların arzularına uyma. İşte Allah nesletmiş işte. Aynı şey İsa Aleyhisselam'la ilgili. Bak bu yiyecekler helal bitti. Ama o insanların düzeni bozulduğu için kendi menfaatlerini önceliyor ve Allah'a şey yapmış olmuyorlar. Yani ben müminim demek bir şey ifade etmiyor. Öyle din adamı olmak, alim olmak değil. Mümin olabilmek için Allah'a şart koşamazsın. Allah'a tam teslim olmak zorundasın. Evet.
Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların arzularına uyma. Onlara karşı dikkatli ol. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni uzaklaştırıp sıkıntıya sokmasınlar.
Allah'ım bir kısmından uzaklaştır. Yani evet.
Bir de Nebi'ye söylüyor hocam bunu. Yani,
Muhammed Aleyhisselam'a
söylüyor. Muhammed Aleyhisselam'a
söylüyor.
Bir
de ne yaparlar Muhammed Aleyhisselam? Asla hata yapmaz. Peki bu emirler ne? Ya o da bizim gibi hata yapacak ki bize örnek olsun. Hata yapmayan bir kişiyi ben nasıl örnek alırım? Evet.
Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları sebebiyle Allah onların başına bir iş gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar cahiliye hükümlerini yani bilgisizce uygulamaya konan şeyleri mi arıyorlar? Kesin bilgi peşinde olan bir topluluk için kimin hükmü Allah'ın hükmünden güzel olabilir?
Ya işte bugün mesela bakıyoruz. Aileyle ilgili hükümler bu mezheplerin tamamında tam büyük ölçüde Kur'an'a %100 zıt. Evlenme hükümleri, boşanma hükümleri, kadının boşanma hakkını zaten hiçbirisi kabul etmeyip kendi kafalarına göre bir şey uydurmuşlar. Bu ne oluyor yani siz cahiliye hükmünü mü şey yapmak istiyorsunuz? Yani öyle bir şey yapıyorlar, bakıyorsunuz ki almışlar Roma ve Yunan hukukundan İslam'ı uygulamışlar. Orada kadının adı bile yoktur. Burada bizde adı var ama neye yarar ki? Yani hiç itibarı yok. Yani şeyler işte Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde bir kişi bakire kızını bir baba bu istediği kişiyle evlendirebilir. Çocuğu da evlendirebilir. Yeni doğmuş çocuğu bile evlendirebilir. Tamam güzel de peki Kur'an-ı Kerim'de evlenen kadının işinden sağlam bir söz aldığı diye kaç tane ayetler var
tabii,
ya?
Tabii.
Ya siz bu ayetleri hiç mi görmüyorsunuz? Ve maalesef mesela Hanefiler kadın nişan tarafı olur demişler. Diyorsunuz ki çok güzel. Ama onlar da ikrahla yani bir alnına tabanca daya, kocasının alnına tabanca daya bunu boş edesin. Boşadı mı geçerli. Kadının alnına tabanca daya benimle evleneceksin evet dedi mi geçerli. Ya bu hangi din Allah aşkına ya? Allah demiyor mu Bakara 256'la ikrah ettiğim bu dinde baskın hiçbir çeşidi yoktur. Dolayısıyla peki bu mezheplerden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen var mı? Hükmeden var. Yani tamamen yanlış söyledim cümleyi.
Keşke olsa da.
Keşke olsa.
Hocam bu şeyle ilgili, boşanmayla ilgili hatta Kur'an'a uygun değildir ama hüküm geçerlidir şeyi var.
Şu anda mezhep. Fetvası var değil mi?
Evet, yani bütün mezhepler bu şekilde işte o üç talakla, üç boş işte talakı selaseyle falan boş olma meselesi.
Haramdır ama geçerlidir.
Haramdır ama geçerlidir.
Haramdır ama geçerlidir.
Yani o da nasıl oluyor? Allah'ın emrine tam muhalif bir şey.
Hayır, bir de şunu söyler. Şakayla da söylesen geçerlidir diyor. Yahu Allah o kadar, bak Allah'ın sınır koyduğu şeyler, o kadar ayrıntılı bir sure indirmiş, ayetler indirmiş, o kadar dikkatleri çekmiş, bu sınırlara uymayanların zalim olacağını, kafir olacağını söylüyor. Ama umurlarında...
Yine miras hukuku aynı şekilde.
Miras hukuku aynı. Mesela devletler arası ilişkiler aynı. Toplum, bir toplumda insanları birbirine bağlayacak olan hususların birçoğu şey yapmış, kaybolmuş gitmiş. Ve yepyeni bir din ortaya çıkarmışlar. Allah'ın indirmediğiyle hüküm veriyorlar onlar. Bakıyorsunuz hiç Kur'an umurlarında bile değil yani. Çok enteresan bir şey yani. Yani burada her zaman söylüyorum şimdi ben şeyde fakülteyi bitirirken bitirme tezi hazırlamamız gerekiyordu. Ahkam ayetleri üzerinde bir tez hazırladım. Onun için de o zaman İstanbul'a geldim. Bizim aile de İstanbul'daydı. Bu Süleymaniye Kütüphanesi'nde bütün kitapları üzerinde çalıştım. Çalıştım ama öyle yetişmemişiz ki biz bütün mezhep kitaplarını okumuşuz ama öyle yetişmemişiz. Yani talakın, nikahın, Kur'an'la ilişkisini bilmiyoruz. Yani nikahta birazcık bir şey var. Ya bu tezi hazırlamama rağmen çok yıllar sonra farkına vardık bu işin. Yani gerçekten yani Allah'ın indirdiğiyle hükmeden. Şimdi bu ayetlere baktığınız zaman bir tane Müslüman mezhep var mı? Bir tane var mı? Yok. Evet.
Devamı işte geçen hafta okuduğumuz ayetlerden devam edelim. 51. ayet şöyle. Ey inanıp güvenenler, Yahudileri ve Hristiyanları veliler edinmeyin. Kendinize yakın konumda tutmayın. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.
Peki bak. Bu ayete göre şey yapalım. Bugün Türkiye'de Batı hukuku mu geçerli, İslam hukuku?
Batı hukuku.
Batı hukuku. Peki herhangi bir problem bir çözmeye başladığımız zaman acaba Kur'an ne diyor diyen birisini duydun mu sen şimdi ya?
Yok hocam öyle bir şey yok.
Tamam
Türkiye
işte durum...
Türkiye dışında da yok büyük ihtimalle. Türkiye dışında da büyük
Türkiye ihtimalle. Türkiye dışında da mesela işte bazı ülkelerde evet öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Yani şimdi bu hani biz namaz vakitleri üzerine çalışıyoruz. Arapların önde gelen hocalarıyla görüştüm. Medine'de bir hoca orada çok etkili bir adam. Bana dedi hocam tamam sen dedik gerçekten ciddi bir ilim adamı olarak bir iki ay araştırma yaptıktan sonra bana geldi bu şeye. Dediklerin aynen doğru. Hadi uyup yapamayız. Ama bak namaz vakitlerinde bile şey sözlerini dinletemiyorlar. Bu konuda dedi bir uluslararası bir toplantı olmalı. Siz düzenleyin. Yok biz düzenlemeyiz. Ancak Türkiye düzenlerse olur. Diyanet'te de kabul ettiremedik. Ondan sonra İslam Konferansı Genel Sekreterine gittim. Ben dedim bu konuda hocam lütfen buna bu işe beni karıştırma. Ne oluyor?
Hocam
daha bir namaz vakitleri konusunda bakın. Mesela Diyanet'in şeyde yayınladığı işte bu kitapta geçen de senden okumuştuk. Hani Fatih Hoca da vardı.
Evet hocam.
Bakara 187'nin ayetinin manasını değiştirmişler. Kendi yanlışlarını millet fark etmesin diye. Peki bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek mi?
Hocam bugün Mekke'de, Medine'de bile gecenin ortasında sabah namazı kılınıyor.
Ya tabii ya, bak ben az önce söylediğim orayla alakalıydı. Şimdi şey yaptım, 80'li yılların başlarındaydı, yani 85 olabilir. Çünkü o zaman tek başıma bir gitmiştim, hep böyle hacılarla gidiyorduk. Şeyde, Harem-i Şerif'te oradaki çalışanlara sordum, dedim buranın yöneticisi kim dedim. Tamam, yöneticinin yanına çıkardılar, orada ya bu namaz vakitlerinde problemler var. Yani biz bu namaz vakitleri çalışmasına 76'dan başlamıştık yani. Problemler var. Sizin bu konudaki şeyiniz kim? Bir isim verdi. Nerede dedim. İşte falan mahallede o. Tamam dedim, ona bir telefon et de bir görüşeyim. Ne dedi biliyor musun? Abdülaziz Bey, Türkiye'de ne var ne yok? Dedim, senin karşında çocuk mu var ya? Ne demek ya? Ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun? Bak adam hiç konuşmak istemedi. Ne oluyor?
Hemen konu değişiyor.
Ne oluyor? Hemen konu değiştiriliyor. İşte şey, Osmanlıların son zamanında tamamen Batı hakim olmuştur şeye. Hiçbir şey kalmadı. Ne hukuk kaldı, ne askeri bir güç kaldı, ne ekonomi kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Evet, devam et istersen.
Kalplerinde hastalık olanların durumun aleyhimize dönmesinden korkuyoruz diyerek Yahudi ve Hristiyanların arasında koşuştuğunu görürsün. Belki Allah bir zafer nasip eder veya kendi katından yeni bir durum ortaya çıkarır da içlerinde sakladıkları şeyden pişmanlık duyarlar.
Bak ne diyor? Bak, dolaşıyorlar. Ne yapıyor? Bir çözüm bulmak için gidiyorlar Avrupa'ya, gidiyorlar Amerika'ya, gidiyorlar şuraya buraya. Ya kardeşim, çözüm orada değil. Ya işte tamam, ama biz de Müslümanız, fakat bilmiyorsunuz durum ve şartlar her gün değişebilir. Ya değişsin. Sen Allah'a güveniyorsan dünyanın en güçlü adamı sensin ya. Evet.
Müminler şöyle derler. Biz de sizinle beraberiz diye var güçleriyle Allah'ın adıyla yemin edenler bunlar mı? Artık onların bütün yaptıkları boşa çıkmış ve hüsrana uğramışlardır. Ey inanıp güvenenler, sizden...
Bütün yaptıkları demek ki onlar da istedikleri kadar namaz kılsın, istedikleri kadar hacca gitsinler.
Tabii ki, hepsi boş.
Allah'ın emirlerine tam teslim olmadığın sürece boş. Kendi kafana göre bir din oluşturamazsın.
Ey inanıp güvenenler, sizden kim dininden dönerse Allah ileride onların, şunu bilsin ki Allah ileride onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı başları diktir. Allah yolunda cihad eder, ellerinden geleni yapar. Kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu gereğini yapana verir. Allah peki, imkanları geniş olan ve daima bilen.
Kimi destekleyeceğini söylüyor Allah.
Allah ne diyorsa onu yapacak.
Allah ne diyorsa ya kardeşim, sen
başkasının kınamasından
sen büyük yatırım yap. Ne öyle küçük işlere uğraşıyorsun? Hayır, burada ölsen bile ahirette hiç olmasa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna
Müslüman
Allah'a teslim olmuş bir kişi olarak gidersin yani. Dine uymuş olursun. Dini kendine uydurmuş olmazsın ya. Ama bak, söz veriyor Allah. Onların iktidarını yok edecek ve yerine ne yapacak? Kendine inanan, güvenen, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı böyle dik duruşlu kişiler olarak.
Başkasının kınamasından korkma. Eğer kimse, kim o öyle demiş, bu böyle derler, şimdi şunu yaparlar, beni ayıplarlar.
Ya beni böyle bir rezil ederler, kessinler ya.
Böyle bir Müslüm olabilir mi?
Böyle şeyde neydi o, yani bir televizyonda canlı yayında bütün Türkiye, bütün dünyaya imsak vaktini gösterecektik. Hemen yayını kestirdiler.
Evet.
Ya niye kestirdiniz dedim oradaki yetkililerden birisine. Daha sonra görüştük. Yani isim söylemiyorum da, çünkü şey yapıyorlar. O gece kriz geçiriyordum. Ya kriz geçirmesi gereken varsa benim, sen niye geçiriyorsun? Ne oluyor burada? Bak, bela yakafune lev metelain. Hiçbir ayıplacının ayıbından korkmazlar. Biliyor ki yanlış. Biliyor ki biraz sonra imsakin, diyanetin mesela şeyinin yanlış olacağını bütün dünya görecek. Peki ne yapacak o? o makamında kalabilmek için ne yapıyor? Hiç Allah'ın emrini yok sayıyor. Kriz geçiriyormuş. E geçir bakalım hadi. Ne oldu? Evet devam et.
Sizin veliniz, en yakınınız sadece Allah, Resulü ve Allah'a boyun eğerek namazı düzgün ve sürekli kılan, zekatı da veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri kendine veli edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah'tan yana olanlardır.
Veli ne demekti?
En yakın.
En yakın. Şimdi yani bir, her insanın sinir uçlarından daha fazla kendisine yakın olan Allahu Teala'yı bırakacaksın. Başkasını birinci sıraya koyacaksın. Böyle bir iman olur mu?
Ey inanıp güvenenler, sizden önce kitap verilenlerden dininizi hafife alan ve oyun sayanlar ile diğer kafirleri veli edinmeyin. Yani yakın dost edinmeyin. İnanıp güveniyorsanız Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının.
O kadar. Bizim vazifemiz bu. Öyle Yahudi, Hristiyan, şunu da tamam. Gideceğiz, onlara doğruları anlatacağız. Elbette tebliğ edeceğiz. Ama Kur'an'a, Allah'ın son nebisine inanma mecburiyetinde olduklarını da hiç kimseden çekinmeden söylememiz lazım. Ya onlar ya nasıl diyor? Söyleriz tabii. Niye nasıl söylemeyelim? Ya tamam ama işte şu aması yok ya. Ben Allah'a güveniyorsam dünyada benden daha güçlüsü yoktur. Ve men yetevekkel alallah fe hasbu. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Evet.
Evet, bu geçen hafta tespit ettiğimiz ve sonuna kadar bitiremediğimiz kısım burasıydı hocam. 57. ayete kadar gelmişti.
Bir de şey vardı.
Bugünkü konumuzla
Nisa alakalı suresi.
Bir de Nisa suresinin 60. ayeti ve devamı da, onu da mealden okuyayım. Fazla vakit gitmesin. Orada da Allah-u Teala yine hüküm verirken Allah'ın verdiği hükmün geçerli olduğunu ve teslimiyetin de sadece bu şekilde olabileceğini bize anlatıyor. Mealen şöyle buyuruyor. Nisa suresinin 60. ayeti. Hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere inandığını iddia eden kişileri görmedin mi? Kendilerine tağutu tanımama emri verildiği halde onun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Şeytan ise onları derin bir sapkınlığa sürüklemek istiyor. Düşürmek
tağut
istiyor.
Tağut kim?
Şimdi tağut zaten bu ayetlerde, biraz sonra okuyacağımız ayetlerde aslında tağutun tavrı tarif ediliyor. Yani orada Allah-u Teala Allah'ın emri bir kenarda bir yerde varken, kitabında varken, elinizin altında varken siz başkasının vereceği hükme razı geliyorsanız ya da onun hükmünü talep ediyorsanız işte o kişi için Allah-u Teala tağut demiş oluyor.
Ne diyorlar? Çağdaş diyerek evet. İşte o tarihsel, bu çağdaş. Ya Allah tarihsel olabilir mi? Her şeyi yaratan, bütün ölçüleri koyan, tabiatı koyduğu kurallara göre devam ettiren, senin vücudunda da ölçüleri koyan Allah'ın yaptığı hangi şey tarihseldir?
Şimdi
şu suya tarihsel diyen bir insan çıkabilir mi?
Tağut'un bizim şeyden mealden tanımını okuyayım mı?
Oku.
Tağut, haddini aşmakta ileri giden insan ve cin şeytanlarıdır. Bunlar yoldan çıkmakla kalmaz. Ayetleri ya yok sayarak veya anlamlarını bozarak başkalarının da haddini aşmasına ve yoldan çıkmasına sebep olurlar. Tağut bu.
Şimdi bak mesela sen çok ilgilendiğin bir konuyu hatırlattın bana. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de faizle ilgili hükümler var. Çok açık ve net. Hadislerde Kur'an'a %100 uygun hükümler var. Peki sen o kadar baktın, okudun. Mezheplerden bir tanesinde bu ayetler ve hadisler böyle temel alınarak sonuca varma çalışması var mı?
Yani bence fıkıh kitaplarında bu Allah'ın en önemli emirlerinden birisi olan, yasaklarından birisi olan faiz anlaşılmasın diye ince işçilikle yapılmış. Bütün
çok,
faizle
çok
alakalı
şey. Tamamı tek bir merkezden yapıldığı belli. Çok kesin yani.
Bu anlaşılmasın ve Müslümanlar boğazlarına kadar faize batsınlar diye ince işçilik gerektirecek şekilde düzenlenmiş bütün faiz bahisleri.
Peki bir soru daha sorayım. Mezheplerin faiz tanımını anlamak mümkün mü?
Yok, böyle zaten tanım yok yani. İşte karşılığı olmayan fazlalık. Yani neyin karşılığı olduğunu dünyada tespit edebilen bir insan olabilir mi?
Şeyde mübadeleli akitlerde karşılığı olmayan fazlalık. Ne demek bu? Evet. Sonra Allah-u Teala alım satım başka, faiz işlem başkadır diyor Bakara 275. ayette. Bunların tamamı faizi alım satımın alt başlığı yapmışlardır. Onun için öyle bir hale getirmişler ki, yani burada ben sık sık söylüyorum, bugün bütün mezheplere göre faizi olmayan ama dünyanın en rahat çalışan faizli bankası kurulabilir. Ne oluyor bunlara?
Ne kadar acı bir durum.
Acıdan öteye bir şey.
Yani o kadar trajik ki Allah'ın faiz dediği şeyler helalleştirilmiş. Allah'ın teşvik ettiği karz ise aslında vadeli belli bir süreye kadar borç faiz kapsamında düşünülmüş.
Evet. Vadeli borcu da Hanefiler faiz sayar. Yani faizli işlem sayarlar. Onun için şöyle bir çözüm getirirler. İşte şimdi o zamana kadar yanında emanet duruyor. O gün için borç vermiş sayılır. Karşılıklı değişim olur. Ya Rabbi ya of. Gerçekten inanmak mümkün değil. Yani o kadar yanlışlar içerisindeler ki. Yani bugün işte İslam Bankası bilmem ne falan filan. Yani 20 seneden fazla danışmanlık yapıp da İslam aleminin en tepe, bu konudaki en tepe alimleriyle sürekli beraber olduğum için biliyorum yani hiçbirinin bir şeyden haberi yok ya. Tek yaptıkları şey en sonunda Medine yaptığım bir toplantıdan sonra beni dışlamaları. Vallahi öyle bir mutlu oldum ki yani içim öyle bir rahat etti ki beni dışladıkları için. Niye ya? Bu kadar uğraşıyoruz, hiç kimse dinlemiyor. Niye ben onlarla uğraşacağım?
Boşuna vakit kaybedeyim.
Boşuna niye vakit kaybedeyim?
Şimdi hocam bu söylediğiniz şeyler hani denilebilir ki ya onlar işte mezheplerin görüşü şudur budur. İşte bugün bambaşka bir dünya var şöyle böyle diye şey yapılabilir. Peki bugünkü duruma bakalım. Bu ayetle acaba bize bir şey anlatılıyor mu? Allah Teala az evvel ne dedi? Nisa suresinin 60. ayetinde hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere inandığını iddia eden kişileri görmedin mi? Şimdi bütün İslam toplumu bugün Allah'ın indirdiği kitaplara iman ettiğini iddia eden bir toplum.
Hepsi kesinlikle inandığını söylüyor.
İnandığını söylüyor. Şimdi devamında Allah Teala diyor ki
yani inanmak ne demek? Böyle kitap var. Ama içeriği ne diyor içeriği konusunda? Sen şey yapmış, tasdik konusunda şey yapmıştın. İçeriği konusunda ne diyor?
Yok, sadece Allah'ın belli zamanlarda bu kitapları indirdiğine inanıyorlar. İman esası o.
Yani Allah Musa Aleyhisselam'a böyle bir kitap indirmiştir. Evet. Ne diyor? Musa Aleyhisselam hangi kitabı indirmiş?
Tevrat.
Var mı bir tane ayet Musa'ya Tevrat indirdi diye var mı?
Yok.
Yahu peki Allah kitabı Nebi'ye mi indirmiş, Resul'e mi indirmiş onlara göre?
Onlara göre Resul'e indirmiş.
Ama Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Allah?
İsmail Aleyhisselam için hem Nebi hem Resul'dür. O yüzden hayır, bizim geleneğimize
bütün İsmail Nebilere kitap verildi. Hayır,
bizim geleneğimize İsmail Aleyhisselam da kitap verildiği kabul edilmez.
Edilmez. Hiç kimse kabul. Zaten dört kitap indirilmiştir diyorlar. Öyle değil mi?
Evet.
İttifak ediyorlar. Tevrat Musa'ya. Ulan bir tane ayet gösterin. Musa'ya Tevrat indirildi. Evet, Musa'ya indirilen kitap Tevrat'ın içinde. Onun bir bölümü. Peki İncil İsa Aleyhisselam'a tamam, o doğru. Peki Zebur Davut Aleyhisselam'a Zebur diye ayrı bir kitap mı var? Sen de bu konuda bir şey yaptın. Ne? Allah-u Teala bütün kitaplara Zebur diyor. Ona da bir kitap indirmiştir. Doğru. Ve bunlar Tevrat'ın içerisinde olan kitaplardır. Tevrat'ın dışında değil ki Davut Aleyhisselam'a indirilen kitap. Yani bakıyorsunuz en basit şeylerde.
Hocam şimdi o basit şeyleri doğru kabul edip yani yanlışlar üzerinden bir gitsek mesela bu ayet üzerinde ne olur ona bir bakalım.
Ona bakalım.
Şimdi diyelim ki Fatih Hoca'nın dediği gibi zaten realite bu. Yani önceki Allah böyle bir kitap indir, Tevrat diye bir kitap indirmiştir. Bu kadar iman, kitaba iman. Diyelim ki öyle olsun. Sadece kendi ellerindeki yani elimizde Kur'an var. Kur'an'a iman ediyoruz. Biz Kur'an ne derse onu yapıyor muyuz? Ona bakalım. Bu kişiler yani kendine ve daha öncekilere indirilenlere iman ettiğini söyleyen kişiler kendilerine tağutu tanımama emri verildiği halde. Nerede veriliyor bu emir? Kur'an'da yani Allah'ın emrine muhalif başka hükümler verenler varsa bunları tanımayacaksınız.
İşte Bakara suresi 257'de ne diyor? Ve men yekfir bit tağut ve yemin billah.
Evet yani kim tağutu görmezden gelir tanımaz Allah'a iman ederse sapasağlam bir kulba yapışmış olur.
Onun için bu mesela bu mezheplerin tamamından kim uzaklaşırsa demek lazım. Evet yani
hocam şimdi biz biraz devam neyse, edelim sonra devam bakalım edelim. Nereye çıkacağız. Yani bakalım. Sizin dediğinize çıkacak şey de tamam. Mesele de. Şimdi tağutu tanımama emri verilmiş bu kişilere.
Tamam.
Ama böyle olduğu halde diyor Allah-u Teala onun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Şimdi bugün Müslüman toplumlar kanunların yani hakemliğine başvurmak ne demek? Yani benim hakkımda şu problemimi şunun vereceği hükümle çözelim. Benim aramızdaki anlaşmazlıkla ilgili şu kişi hüküm versin. Dediğimiz zaman kimden istiyoruz bu hükmü?
Tamamen Batı'dan.
Batı'dan. Biz medeni hukukumuzu Batı'dan alıyoruz. Ceza hukukumuzu tamamen Batı'dan almışız.
Ticaret hukukunu.
Ticaret hukukunu, iktisadı vesaireyi bunlarla ilgili her şeyi Batı'dan almışız. Yani bizimle ilgili hüküm verecek olan, hakemlik yapacak olan kişi Batı. Onların getirdikleri, koydukları kanunlar şu an bizim topraklarımızda. Ve bütün İslam toplumunda geçerli maalesef.
Peki o zaman bir şey söyleyeyim. Bugün mesela deniyor ki Türkiye'de boşanmalar arttı. Tamam. Yahu kardeşim şeyde evlenme iki tarafın kararıysa boşanma da iki tarafın kararıdır Kur'an-ı Kerim'de. Ya şey yok tek taraflı. Evlenmeye iki, herkes kendi adına karar veriyor. Tabii, boşanmada evet. Da kadın ayrılmak isterse kadının boşanma hakkı var. Erkek isterse yahu hakimin benim ailede ilişkilerime karışma yetkisi nereden geliyor?
Hiç alakası olmayan bir kişi ailenin içiyle hiç ilgisi olmuyor.
Ondan sonra bir de burada size şey yapıyorum yani Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Mesela İstanbul Mahkemesi'nin sicillerini 20 yıldan fazla yönettim ve Amerika'da, daha çok Amerika'dan geldiler. Avrupa'dan, Japonya'dan birçok ülkeden gelen şeyde de Rusya'da da var bu konuda şeyler. Onlar da geldi, ben de gittim. Yahu bu kadar zaman orayı hem orada doktoramızı yaptık hem de yönettik. Ya 3 gün süren bir dava bulamazsınız o. Bulmak için çok aylarca araştırma yapmanız lazım. 3 gün sürmüyor ve öyle mükemmel bir şekilde sona eriyor ki hiç dünyada hiç kimse öyle bir yargılamayı hayal bile edemez. Bu konuda Amerikalılar daha çok benzemeye çalıştılar ama o içlerindeki ihtilaftan dolayı şey yapamadılar yani tam olmadı. Birazcık Amerikalıların şeyi azıcık benzer. Ya bakın İstanbul'da bir yıl boyunca işlenen suç sayısı onu bulmaz. Ve bunlara da öyle adam öldürme, hırsızlık şu bu değil. Çok basit şeyler. Kabahat türünden. Yahu kardeşim peki, mesela Amerika'nın çok tepe tarihçilerinden birisi bana dedi ki, ben dedi senin doktora tezini ders kitabı olarak okutuyorum üniversitede dedi. Çünkü bir kere bana gelmiş, çünkü çok iyi tanışırız onların bir çoğuyla. Ya bizde hiç adam yerine koyayım. Enteresan bir şey, yahu kardeşim, biz bu konuda bütün dünyaya örnek olmak zorundayız. Onları biz nasıl örnek alabiliriz? Ama problemini Allah'ın kitabına göre çözmeyince işte ama falan filan. Hiç Allah-u Teala kabul eder mi böyle bir özür?
Etmiyor. Zaten diyor ki hocam şeytan ise onları derin bir sapkınlığa düşürmek istiyor. Yani tağuta şeytan diyor Allah'ın
Evet. Kitabı.
Şimdi dolayısıyla bunu somut bir örnek üzerinden yapalım mesela bugün. İşte diyelim ki bir kişi adam öldürdü ya da hırsızlık yaptı diyelim. Bir hırsızlık cezasını şey yapalım. Bugün bir Allah-u Teala'nın işte sirkat ya da serika olarak tanımladığı türden bir hırsızlığından bir kişinin hüküm giydiğini düşünelim. Kur'an'a göre o kişinin cezası elinin kesilmesi.
O kadar.
Peki bugün Müslümanlar bunu mu tercih ediyorlar? Yoksa bu kişiyi alıp diğer birçok farklı suçu işlemiş kişilerle beraber hapse atılmasını mı? Yani hangisinin önünde yargılanmak isterler?
Ya ben savcılara bunları soruyorum yani. Diyorlar ki ya oraya giren kişinin ıslah olması diye bir şey yok. daha çok suç işlemeyi öğreniyorlar. Hatta bazıları da böyle kısa vadeli suç işleyip kışı orada geçirmek tabii, için tabii. Şey yap, organize bir şey yapıyorlarmış.
Yani dolayısıyla şimdi bugünkü toplumumuzda bırakın hani sıradan insanları, bugün ilahiyat alanında çalışmış insanlar bile sirkatle ilgili hükmün Allah'ın o dönem için verdiği veya işte tevil edilebileceği çıkarımlarını söylüyor.
Ya aynen öyle. Asıl bence can alıcı nokta orası. Yani dese ki meclis tamam Kur'an'a göre Kur'an yapın dese, yapalım. Bizimkilerin %99'u ya el kesme falan yok der zaten.
Evet aynen öyle. Maalesef.
Niye yani yok? Bu... Elini kesiyoruz.
Evet. Ulema bu halde zaten. Yani dolayısıyla
ya
şimdi...
Yani ulema yoldan çıkma hakkı yok mu yani?
Hocam,
ya mezhep imamları çıkar da bizimkiler çıkamaz mı?
Doğru söylüyorsunuz. Ama Allah Teala bu durumda ne diyor? İşte hak sizin. Bu konuda hüküm talebini biz bir kere zaten Kur'an'dan yapmıyoruz ki. Yani evet. Kur'an benim hakkımda hüküm versin demiyoruz. Sirkat değil ne olursa olsun, hangi suç olursa olsun bu konudaki hükmü batıdan aldığımız kanunlar versin istiyoruz. Maalesef. Peki Allah Teala bu kişiler için ne diyor? Ona bakalım şimdi. Onlara Allah'ın indirdiğini ve bu Resul'e gelin denildiği zaman o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Ne dedi? Onlara münafık.
Münafık dedi. Sonra kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olur? O zaman sana gelip Allah'a yemin ederek biz sadece iyilik yapmak ve arayı bulmak istemiştik derler.
Ne yapar? Ya Müslümanlar kafirlerin arasını bulacaklar. Allah'ın bilmediğini onlar bilir.
Aynen öyle. Onlar var ya onlar, onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlara karşı mesafeli ol ama yine de öğüt ver. Onların içlerine işleyecek etkili sözler söyle. Biz her elçiyi ancak Allah'ın izniyle kendisine gönüllü olarak boyun eğilsin diye gönderdik. Yani sizin Allah'ın verdiği emirlerle ilgili tercih şansınız yok. Yapmanız gereken şey boyun eğmek. Başka bir şey değil. O münafıklar kendilerini yanlış bir işe soktuklarında sana gelseler de Allah'tan bağışlanma dileseler ve elçi olarak sen de onların bağışlanmasını dilesen Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini ve ikramının bol olduğunu elbette görürlerdi. Hayır hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar anlaşamadıkları konularda seni hakem yapıp verdiğin karardan dolayı içlerinde en küçük bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça inanıp güvenmiş sayılmaz. Yani şimdi burada tabii Resulullah'a söylediği için Allah Teala Resul sıfatıyla onunla konuştuğu için burada bahsettiği şey Resul'ün vereceği hüküm Kur'an'ın bugünkü anlayışımıza göre Kur'an'ın vereceği hükümdür. Yani siz Kur'an'ın vereceği hükme tam bir teslimiyetle katlanmadığınız, boyun eğmediğiniz sürece Allah Teala sizi zaten mümin saymıyor ki. İstediğiniz kadar biz Müslüman toplumuz, biz müminiz, yok şuyuz buyuz deyin. Allah Teala'nın ne dediği önemli değil mi son kertede?
İnşallah Maide suresinden okuduğun ayette de ne diyor? Onların iktidarına son vereceğim diyor değil mi?
Aynen öyle. Evet. Onların yerine Allah daha sevdiği başka kullarını getirir.
Tabii.
Evet hocam buyurun. Evet. Nisa suresinin ayetleri de bunlar.
Yani gerçekten ama çok güzel oldu. Çok iyi bir örnek olmuş şey. Yani ayetler bizim için çok önümüzü açıcı, uyarıcı. Gerçekten Allah'ın dinine uymak isteyen kişiler için de çok uyarıcı oldu. Tabii ki hep isteriz ki Allah'ın dinine herkes samimiyetle uysun. Allah'a tam teslim olsun.
Hocam isterseniz birkaç kelime de bugünkü güncel şeyle alakalısını kurabiliriz belki. Hani bugün de mesela ceza hukukundan hadi örnekleri verdik. Oradan ilerlersek her suç işleyeni aynı cezayla cezalandırıyoruz. Ya işte en hafifinden işte sosyal medyada birkaç aykırı cümle kullanmış, şunu söylemiş, bunu söylemiş diye o adamı da alıp biz adam öldürmüş bilmem ne yapmış kişilerle aynı cezaya çarptırıyoruz. Ya bu insanlık onuruna, fıtratına, her şeye aykırı bir şey.
Ya zaten hapis cezası diye bir ceza olamaz. Böyle bir şey yok. Bakın şimdi İstanbul Müftülüğü'nde işte benim 20 yıldan fazla çalıştığım yerin hemen altında zindan dedikleri işte bugün hapishane diyebileceğimiz yer vardır. Oraya gidin, tıka basa doldursanız 50 kişiyi dolduramazsın. Hepsi ayakta olmak şartıyla. Ama şöyle girsinler, yatacaklar işte, oturacaklar falan. En fazla 10 kişi koyabilirsiniz. Ya kardeşim, bu hapis dediğimiz olay 19. asırda Batılılarla ilişkiden sonra ortaya çıktı. Ya bir adamı hapsediyorsunuz. Ya bu onun geçindirmek zorunda olduğu ailenin suçu ne? Çalışması lazım. İşçiye ihtiyacım var. Ya çalışsın kardeşim. Niye hapsediyorsun? Osmanlı'da sadece kaçmasından korkulan kişiler şey yapıyordu, dava sonuçlanıncaya kadar hapsedilirdi. Dava zaten bir hafta sürmez şeyde. Bir adam öldürme davası olsa bile bir hafta. Mümkün değil sürmez yani.
Gözaltı.
Gözaltı birazcık yani kısa süreli. Ve birisi ona kefil olsa hemen çıkarırlar. Yani hapishane diye bir şey yok. Hapishane 19. asırda çıkmış, şey, ortaya çıkmıştır. Ya Muhammed Aleyhisselam zamanında bir tane hapishane göstersinler. Bir adamı aldılar mescidin içerisinde tuttular bir hafta kadar. Ondan sonra serbest bırak. Adam orada gördüğü muamelenin, insanların ona karşı tavrını gördü ve şey tanınmış bir kişi ben hayatımda böyle bir şey görmedim deyip Müslüman oldu adam. Dolayısıyla yani bu ceza hukuku gerçekten inanılmaz yanlışlarla dolu. Hiçbir zaman suç ceza dengesi diye bir şey yok. Ve ceza hukukunda, yani batıdaki ceza hukukunda tamamen eski kralların şeyi geçerlidir. Oradan gelen ceza hukukunda. Bakın bugünkü ceza hukukuna onu çok iyi bilenler, savcılar, hakimler çok iyi bilir. Her şey delil olur. Hiçbir delil hakimi bağlamaz. Ama Osmanlı'da ister ceza hukuku olsun, ister medeni hukuk alanı olsun, mutlaka ama mutlaka şeyle böyle sağlam delillerle suçun ispatlanması lazım. Çünkü insanlar prensip olarak suçsuz sayılır. Ya efendim işte şöyle yapıldı da şu şüphe de pa. Hayır. Kesin olarak suçu ispat eden deliller olması lazım. Hakime hiçbir zaman takdir yetkisi verilmemiştir Osmanlı'da. Şöyle bir cümleleri vardır. O suçlu sandalyesinde oturan kişi suç işliyorsa hakim de işleyebilir. Ona suç işleme hakkı verilemez. Ondan dolayı o bölgenin önde gelen kişileri orada olmadan davaya bakılamaz. Ve oradaki o kişilerin de isimleri tek tek yazılır. O davanın sonunda ben zarar gördüm diyen kişi eğer bir ilim adamından da görüş alırsa doğrudan olayı padişaha sunar. Orada da çok ciddi bir inceleme ekibi vardır. Eğer oradaki hakimin hata yaptığı tespit edilirse derhal görevden alınırdı. Zaten hiçbir hakim 11 aydan fazla görev yapamazdı. Niye 11 ay? Şunu söylerlerdi. 11 aydan fazla kalırsa orada dostları oluşur, yargıya olan güven kaybolur. Yani bir de her vatandaş, yani mesela savcılık 19. asrın sonlarına doğru şey yapmıştı. Her vatandaşın savcı yetkisi vardı. Polis, jandarma 19. asırda battan gelmiştir. Ya o şey olur mu? Mesela müfettişlik o zaman ortaya çıkmıştır. Ama her vatandaşın her şeyi teftiş etme, gördüğü yanlışı bir savcı gibi mahkemeye taşıma ve orada diğer vatandaşlar da ona yardımcı olursa bir suçlu hemen alırlar, götürürler hakime. İster gece olsun, gece bile olsa çevredeki insanlar çağır hemen gelir şeye. Bir camiye, caminin içerisinde şey yaparlar. Mahkeme binası da yoktu Osmanlı'da. Yani bunlar bütün dünyada şey yani işte Avrupa, Amerika'da şey, Almanya'daki cezacılar onlara bir seminer vermiştim, çağırdılar. Sonunda dedim o kadar hayran kaldılar ki Kur'an-ı Kerim'deki ceza hukukuna ama mezheplerdeki değil tabii. Osmanlı mezheplerdekini uyguluyordu. Ona rağmen bu kadar mükemmel. Ve adamlar hayranlıkla dinlediler. Allah Allah dediler. Sen diyor Türkiye'de dinliyorlar mı? Yani bu nasıl bir şaşırıp kaldılar ya. Ama önemli değil. Biz ki dizi ister dinlesinler ister dinlemezler. Biz Allah rızası için görevimizi yapıp insanlara doğruyu anlatmak yükümlüyüz. Kimseyi yola getirme hakkımız yok.
Şeyde belki yine günümüzdeki şeylerle alakalı Kur'an-ı Kerim'den hareketlen, kendi yorumumuzda hiç katmadan Kur'an-ı Kerim'den bir örnek şey yapalım. Bir savaş durumunda, o savaşta Muhammed Aleyhisselam ordunun komutanı. Yani peygamber olmadığını düşünün. Nebi değil. Sadece bir savaş meydanındaki bir komutan olduğunu düşünün. Bu komutana birisi çıkıyor, diyor ki bu savaş bitsin, şehre geri dönelim. O aziz, yüce kişi olan ben, bu aşağılık kişiyi, zelil kişiyi gidince göstereceğim gününü, diyor. Yani kendisini yüceleştiriyor. O ordunun komutanına da aşağılık ve ezik diyor.
Hem de ne zaman söylüyor?
Savaş meydanında söylüyor. Şimdi Hazreti Muhammed'in peygamber olmadığını düşünün. Sadece orduda bir komutan olduğunu düşünün. Bugün bir ordu komutanı ile alakalı birisi böyle bir ordu içerisinde böyle bir şey söylese, böyle bir dedikoduya mahal verse ne yaparlar? Ordu komutanı olmasın, sadece o ordunun içerisinde bir asker olsun ama sevilen, sayılan, güvenilen bir asker olduğunu düşünün. Bir başkası onun hakkında böyle bir şey söylese ne yaparlar? Ha, kaldı ki Hazreti Muhammed Allah'ın göndermiş olduğu bir nebiydi o esnada, ordu komutanıydı ve binlerce insanın gönül verdiği bir kişiydi. Peki böyle ne yaptı?
Bunu söyleyen de bir kabile lideri.
Kabile. Peki ne yaptı Muhammed Aleyhisselam gidince? Herhalde şöyle dememiz lazım. Öldürmüştür. Öldürmedi. O zaman hapiste çürütmüştür. Yok, çürütmedi. O zaman oradan sürmüştür. Yok, öyle de yapmadı. O zaman küsmüştür. Öyle de yapmadı. Ve bu adam ayrıca Hazreti Muhammed'in eşine iftira atan bir adam.
Eve dönüş yolunda iftirayı organize ediyor.
Dolayısıyla bu örnek mesela masallardan, efsanelerden seçilmiş bir örnek değil. Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde ve Nur suresindeki ayetleri okursanız bu örneği görürsünüz. Muhammed Aleyhisselam'dan bu adam sadece ve sadece iyilik görmüş. Muhtemelen can verirken de acıyla ve vicdan azabıyla ölmüştür bu adam.
Mutlaka. Mesela hasta oldu, Muhammed Aleyhisselam bunu ziyarete gitti. Bunun oğlu geldi, dedi ki ya Resulallah, babamın yaptığı şey kabul edilir değil. Bana müsaade et de ben onu bir öldüreyim, dedi. Çünkü birisi öldürür de ben dayanamam, ona karşı düşmanlık edebilirim. Ne dedi? Hayır. Yanımız olduğu sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecektir. Ya yapmadığı pislik kalmamış. Ondan sonra hasta oldu, ziyarete gitti. Öldü, cenazesine gitti. Allah sadece o daha sonra böyle kişilerin cenazesine gitmesini yasakladı. O kadar, başka bir şey yok. Evet, gerçekten yani İslam'ı şey yaparsak, yeryüzünde buna karşı çıkacak bir tek insan olmaz. Fatih Hoca'nın da dediği gibi bu adam kim bilir ne ızdıraplarla ölmüştür yani. Peki Allah-u Teala cümlemizi bu ayetlere ve bütün ayetlere tamı tamına inanan, güvenen, asla kendi arzularına göre hareket etmeyen ve o yolda Allah'a güveni tam olan, tam teslim olan kişiler eylesin. Hepimizi Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman görevini yapmış kişiler olarak çıkanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.